Safahat Sohbetleri.
Efendim, Safahat Sohbetleri'ne başlıyoruz. Safahat'ı herkes bilir. Mehmet Akif'in şiir külliyatı, 7 ciltlik şiirlerinin tamamı Safahat olarak anılıyor. Mehmet Akif bizim büyük şairimiz, İstiklal Marşı'mızın şairi. Her bakımdan, edebiyatımız açısından önemli, fikir hayatımız açısından önemli bir isim. Aynı zamanda bütün çağdaşlarının söylediği bir şey var. Mehmet Akif eseri kadar büyük bir şahsiyet. Bu ne demek? Bu onun karakteriyle, ahlakıyla, insanlığıyla ilgili bir değerlendirme. Mehmet Akif aynı zamanda bir karakter abidesi, ahlak abidesi. İnsan ilişkileri itibariyle böyle. Ve özü sözü bir şahsiyet. Safahat, biraz önce söyledik, 7 ciltlik bir şiir külliyatı. Mehmet Akif 1908'den, 1908 meşrutiyetinden sonra yayınladığı şiirlerini 7 kitapta ayrı ayrı topladı. Bunlar sonradan 7'si bir arada ilk kitabının adı olan Safahat'la adlandırıldı. Safahat aslında Mehmet Akif'in ilk şiir kitabı. 1908'den 1911'e kadar yazdığı şiirleri Akif merhum bu kitapta, Safahat'ın ilk cildinde, Safahat'ta topladı. Mehmet Akif 1908'de dedik ki Sebilur Reşat dergisi, Sırat-ı Müstakim dergisi yayınlanmaya başladıktan sonra bu dergide şiirlerini neşretti ve onları kitabında topladı. Yalnız Mehmet Akif'in şiir macerası elbette ki 1908 öncesine de dayanıyor. Akif merhum genç yaşında şiire merak sarmış, şiir denemeleri yapmış. Bunların birçoğunu yayınlamamış ama zaman zaman yayınladığı şiirler de olmuş. Bu şiirler gerçi 1908'den sonra yayınlanan şiirlerden bir hayli farklı ama yine de dikkatli bir gözle bakıldığı zaman Mehmet Akif'in gençlik yıllarındaki şiirlerinin de o büyük Akif'i müjdelediğini söyleyebiliriz. Safahat'tan ve Mehmet Akif'ten konuşacağız bu program süresince. Safahat bitmez tükenmez bir hazine. Bendeniz Safahat'ı defalarca okudum. Gençliğimde okudum. Orta yaşlılığımda okudum. Son yıllarda bir Safahat baskısı bana sipariş verdi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. O vesileyle okumakla kalmadım. Bütün farklı nüshaları gözden geçirdim. İşte onu açıklamalar yazdım. Ve diyebilirim ki her okuyuşumda Safahat'tan farklı bir lezzet, farklı bir bilgi ve farklı bir muhteva etkisi aldım. Son okuyuşum, her defasında son okuyuşum, en fazla etkilendiğim okuyuş oldu. Şimdi de yine sizlerle birlikte Safahat metnine zaman zaman şiirleri okuyarak, açıklamalarını yaparak, zaman zaman bunların yazılış hikayelerini veya Akif'in hayatındaki bu şiirin yerini anlatarak veya bu şiirle ilgili yazılmış, çizilmiş, söylenmiş şeyler varsa onlardan bahsederek Safahat sohbetlerini ilerleteceğiz efendim. Safahat 7 kitaptan müteşekkil dedik. Birinci kitap Safahat, İkinci kitap Süleymaniye Kürsüsü'nde. Üçüncü kitap Fatih Kürsüsü'nde. Sonra Hakk'ın Sesleri geliyor. Sonra Hatıralar kitabı geliyor. Onlardan ardından Asım, meşhur Asım kitabı, bu altıncı kitaptır. Mehmet Akif'in Türkiye'de yayınladığı, bastırdığı, 1924 yılının yaz aylarında, Ağustos'ta bastırdığı son kitaptır. Ve nihayet yedinci kitap Gölgeler, 1933 yılında Akif'in Mısır'da bastırdığı kitap bu. Bilindiği gibi Mehmet Akif 1925 yılında yaz tatili için geldiği İstanbul'dan ayrılarak, birkaç yıl böyle yapmıştı çünkü, Mısır'a dönüyor ve Mısır'da vefatına yakın günlere kadar kalıyor. Yani 1936 Haziran'ına kadar Mehmet Akif Mısır'da, Kahire'de yaşıyor. Ve bu arada yazdığı, daha önce yazdığı bazı şiirler de var tabii bu kitapta. Şiirleri de yedinci bir cilt olarak Gölgeler adıyla orada Matbaat-ı Şebap diye bir kitap yayın matbaada bastırıyor. Matbaat-ı Şebap Türkçesi gençlik matbaası. Gençlik matbaası. Mehmet Akif şöyle dermiş bu kitabın baskısıyla. O kadar çok uğraşmış, o kadar yormuş ki bu Matbaat-ı Şebap'ta bastırdığı Gölgeler kitabı onu. Bu Matbaat-ı Şebap beni ihtiyarlattı dermiş. Evet, son kitap Gölgeler. Son kitap, yedinci kitap da yayınlandıktan sonra Mehmet Akif merhumun bütün şiirleri eski harfli olarak basılmıştır. Mısır'daki de dahil. Latin harfleriyle baskısı için 1943-44 yıllarını beklemek gerekiyor. Çünkü Mehmet Akif vefat ediyor 1936 yılında. Vefat ettikten sonra Mehmet Akif'in şiirleri bir takım yayın organlarında doğru yanlış yayınlanıyor. Eski yazılı metinlerden çevrilerek. Ama 1943 yılında damadı Ömer Rıza Doğrul 7 kitabı bir araya getirip Safahat genel adıyla okuyucuya sunuyor. Safahat öyle bir şiir kitabı ki bizim edebiyatımızda hiçbir şiir kitabı Safahat kadar ilgi görmemiştir. En çok basılan, dağıtılan, okunan şiir kitabı nedir Türk edebiyatında deseniz, ne kadar isim sıralarsanız sıralayın, bunların içinde Safahat'ın önüne geçen bir şiir kitabı olmaz. Diyebiliriz ki Safahat milyonlarca adet basılmıştır. Her evimizde bu Mehmet Akif'in şiir kitabını bulmak mümkündür. İlk kitap, Safahat'ın ilk kitabı, Safahat başlığını taşıyor. Safahat ne demek? Önce onu kısaca açıklayalım. Safahat, safhalar demek. Evreler demek, devirler demek. Akif gerçekten bizim safahatımızı, safhalarımızı, evrelerimizi, devrelerimizi, devirlerimizi anlatıyor. Kendi yaşadığı dönemin olaylarını, kişilerini çeşitli şekillerde, sosyal değişimi, iktisadi değişmeyi, hatta siyasi değişmeyi bu kitapta anlatıyor. Bize Safahat Şiir'deki şiirlerde Mehmet Akif'in anlatmak istediği, söylemek istediği şeyler var. Sadece şiir yazmak için şiir yazan bir şair değil Mehmet Akif. Şiir kabiliyeti çok yüksek. Şair olarak doğmuş. Ama öyle bir dönemde dünyaya gelmiş ki 19. yüzyılın sonu, dünyanın karışık bir dönemi, Osmanlı Devleti'nin en zor dönemi, devlet yıkılışa doğru gidiyor, İslam dünyası çok zor durumda, sömürgeciler İslam dünyasını paylaşmışlar. Böyle bir dönemde Mehmet Akif bir sorumluluk hissiyle, bir mesuliyet duygusuyla sırf şiir, saf şiir değil, vatanı, milleti, inancı, fikri için şiir yazmayı tercih ediyor. Şiirini davasının, düşüncesinin, imanının emrine veriyor ve bütün yazdıkları da onun bu çerçeve içinde anlaşılmalı. Tabii Mehmet Akif'in 1920'li yıllarda artık hayatın safhalarının dışında kaldığı zamanlarda farklı bir mecrada şiirler yazdığını, gece gibi şiirler yazdığını biliyoruz. Bu şiirleri okuyan bazı dostları ona diyor ki, Üstad sen vadiyi değiştirmişsin, yani tarzının dışına çıkmışsın diyorlar. O da diyor ki, hayır benim asıl vadim bu idi ama öyle bir devirde yaşadım ki farklı bir tarzda yazmak zorunda kaldım. Ve onu şöyle ifade ediyor Akif, gül devrinde yaşasaydım bülbül olurdum. Yani yaşadığımız dönem sadece şiir için şiire uygun değil. Benim bunu kabullenmem mümkün değil diyor. Evet, Safahat birinci kitap 1911'de yayınlanan bu kitabın ilk şiiri Fatih Camii'nde şiiridir. Fatih Camii şiiridir. Fatih Camii. Mehmet Akif'in Sebilür Reşat 1908 Ağustos'unda yayınlandığında bu dergide de yayınlanan ilk şiiridir. Bu şiirin daha önce yazıldığını tahmin ediyoruz. Yayınlanmadan epeyce zaman önce yazıldığını tahmin ediyoruz. Ama Mehmet Akif bu yeni tarz şiirlerini o dönemlerde, geçmiş 1908 öncesi dönemlerde yayınlamayı pek uygun bulmuyor. Bazılarına göre de yani yayınlansa da sıkıntı çıkardı o zamanın şartlarında diyorlar. Bunlar ne oluyor peki? Bunlar yazılıyor. Mehmet Akif'in devam ettiği bazı mahfiller var, evler var. Böyle kitaplı kütüphaneli evler var. Bu evlerde okunuyor. Mehmet Akif okuyor veya Mehmet Akif'in şiirlerini kopya etmiş olanlar okuyorlar. Ama kağıt üzerinde basılı olarak bunları görmek 1908'e kadar mümkün olmuyor. Fatih Camii şiiri aslında Safahat için güzel bir başlangıç. Ama Mehmet Akif bu şiirden önce kitabın başına daha önce yayınlanmamış bir şiir koyuyor. Okuyucularına hitap eden, kendini ve şiirini anlatan kısa bir şiir koyuyor. Bunu da Mehmet Ali diye ders verdiği bir talebesine hitap ediyor. Evladım Mehmet Ali'ye yadigarı vedadımdır. Yani ona sevgimin ifadesi olan bir hatıradır manasında böyle bir ithaf koyuyor. Şimdi o şiir okuyacağım. Kısa bir şiir zaten. Bazı anlaşılmayan kısımları var. Onu anlatacağım. Böyle hep söz olmayacak programımızda. Arada şiirler okuyacağız. O şiirleri açıklamaya, şerh etmeye çalışacağız. Bir şiir tadı da sizde uyandırmaya gayret edeceğiz. İnşallah bunda başarılı oluruz. Bana sor sevgili kari, sana ben söyleyeyim. Ey okuyucu, bana sor, ben sana söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşımda duran eşarım, şu karşımda duran şiirlerim ne kimlik taşıyor, nasıl bir şey? Sen bunu bana sor, ben sana onu söyleyeyim. Bir yığın söz ki samimiyete ancak hüneri. Bir yığın söz. Samimiyetinden başka hünerim yok benim. Samimi, yazdığım şeyler çok samimi. Ne tasannu bilirim, çünkü ne sanatkarım. Ben sanat yapmayı bilmem. Sanatkar da değilim. Tabii Akif burada biraz aşırı tevazu gösteriyor. Gerçekten o sanatkar. Sanatı da bilir ama sanat yapmayı sevmez. Onun şiirlerini tahlil edenler, mesela bunlardan birisi Cenap Şahabettin'dir. Mehmet Akif diyor, sanat yapmamayı başaran bir sanatkardır. Sanatını göstermeyen bir sanatkardır. Onun tespiti bu, gerçekten öyle. Ne tasannu bilirim, çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem yalnız, acizimin giryesidir bence bütün asarım. Şiir için gözyaşı derler. Bunu bilmiyorum. Doğru mu yanlış mı? Ama benim acizliğimin, zavallılığımın gözyaşıdır bütün eserlerim. Bütün eserlerim benim zavallılığımın bir gözyaşından ibarettir. Herhalde buraya, bu noktaya geldiğimizde Akif'in sanattan uzak kaldığını falan söylememiz mümkün değil. Hele şu kısım, şu okuyacağım kısma gelirsek, ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Gerçekten bir çaresizlik ifadesi. Yani bir şair için, bir sanatkar için ağlarım, ağlatamam. Ya gerçekten ağlıyorsunuz, onu ifade ediyorsunuz ama karşınızdaki etkilenmiyor bundan. Hissederim, söyleyemem. Bu çok zaman zaman hepimizin kapıldığı bir durumdur. Yani bir şeyler duyarız, hissederiz, üzülürüz, canımız sıkılır ama bunu ifade etmekte güçlük çekeriz. Dili yok kalbimin. Kalbimin dili yok. Biliyorsunuz eskiden dil de kalp demek. Akif burada hafif bir sanat yapmış. Sanat yapmam diyor ama dili yok kalbimin. Ondan ne kadar bizarım, ne kadar çok şikayetçiyim. Kalbimin dili olsaydı benim ağzımdan çıkan sözlere ihtiyaç kalmayacaktı. Kalemimden taşan satırlara, mısralara muhtaç olmayacaktım. Dili yok. O yüzden ben söylemek zorunda kalıyorum. Ve şöyle bitiriyor Mehmet Akif bu safahatın sunuşu diyebileceğimiz kısa şiiri. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa, oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa. Şair burada bir sürü şeyler bize söylüyor. İşte ben sanatkar değilim, sanat yapmam, kalbimin dili yok, anlatırım ama işte ağlarım ama ağlatamam, anlatmaya çalışırım, istediğim gibi ifade edemem falan dedikten sonra yine de diyor, eğer sana hisli bir yürek lazımsa, böyle birini tanımak istiyorsan, işte yazdıklarımı oku, şayet böyle bir niyetin varsa bu eserimi oku diyor. Efendim Safahat'ın girişinde Mehmet Akif böyle bir ön söz mahiyetinde okuyucularına hitap eden bir şiir eklemiş. Gerçekten güzel, hoş bir şiir. İşte bundan sonra Safahat'ın asıl sayfalarına giriyoruz. Safahat sayfalarına tam olarak dahil oluyoruz. Ve Fatih Camii şiiri ilk karşımıza çıkıyor. Fatih Camii. Efendim Fatih Camii malumunuz Fatih Sultan Mehmet'in vefatından önce, vefatına yakın yıllarda yaptırdığı bir cami. Sadece cami değil, Fatih İstanbul'u fethetmiş olan Sultan Mehmet Han'ın büyük bir külliyesi bu. Çok sayıda medrese binası var. Ayrıca bir külliyede ne olması gerekiyorsa bütün bunlar da var. Külliye denildiği zaman eskiden imaret denirmiş bunlara. İşte mektepler, medreseler, hamam, çarşı, kütüphane, sebil, çeşme, neyse yani bütün bunların hepsi bir külliye içinde bulunur. Ve Fatih Sultan Mehmet tek başına bir cami yaptırmıyor. Bir eğitim tesisi esasen, bir medreseler topluluğu inşa ettiriyor. Ve onun merkezine de camiyi koyduruyor. Bizim mimari tarihimizde de bu caminin önemli yeri var. Bu iki minareli, tek büyük kubbeli, avlulu, çok güzel bir cami. Daha sonra işte Mimar Sinan'ın zirveye çıkaracağı Osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden birisi. Daha sonra Bayezid biliyorsunuz, Bayezid semtinde yine böyle bir külliye ve cami yaptırıyor. Bunun da müjdecisi. Mehmet Akif Fatih Camii ile ne ölçüde ilgili bir çocuk olabilir diye sorabilirsiniz. Yani gençliği, çocukluğu Fatih Camii ile bir bağlantıya sahip mi diye. Var. Mehmet Akif'in babası Tahir Efendi, Temiz Tahir Efendi bir müderris. Ve Fatih Camii müderrislerinden. Yani burada ders veriyor. Şimdi müderrisi nasıl çeviririz? Profesör diyelim hadi. Fatih medresesi profesörlerinden babası. Dolayısıyla babası her gün medreseye gidiyor, camiye gidiyor, evine geliyor. Evle cami arasında bir hayat yaşıyor. Ve Mehmet Akif'i de camiyle, Fatih camiyle çok erken yaşlarda tanıştırıyor. Bunu nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Bunu işte Fatih Camii şiirinde Mehmet Akif anlatıyor. Şimdi Fatih Camii şiirini bugün okuduğumuzda, okumaya başladığımızda göreceksiniz. Kolaylıkla anlayamıyoruz. Yani bazı kelimeler var. Artık kullanmaktan vazgeçmişiz onları. Ama o zamanın şartlarında Mehmet Akif'in o günün diliyle, o gün anlaşılan bir dille yazdığını da biliyoruz. Şimdi ben size Fatih Camii şiirinden bazı mısralar, beyitler okuyacağım ve onları kısmen açıklayacağım. Bu programımızı öyle bir şiir okuma ve açıklama faslıyla inşallah tamamlayacağız. Yatarken yerde ilhadıyla haşrolmuş sefil efkar, yarı pedvarı yükselmiş bu müdhiş heykeli ikrar. Şöyle diyor Mehmet Akif bu ilk iki mısrada, dinsizlikle karışık aşağılık fikirler yere serilmişken bu müthiş iman heykeli çağları yararak yükselir. Fatih Camii, dinsizlikle karışık aşağılık fikirler yere serilmişken müthiş bir iman heykeli olarak karşımızda yükseliyor. Gerçekten Mehmet Akif'in benzetmesi çok önemli burada. Caminin fonksiyonlarına aslında burada atıf var. Okumaya devam edelim şiirden. Siyah rengi dalalet bir bulut şeklinde maziler, civarından kaçar bulmaksızın bir lahza istikrar. Kara bir sapukluk bulutu şeklindeki eski zamanlar bir an bile barınamaz etrafından kaçar. Evet, Mehmet Akif'in Fatih Camii şiirinin ilk iki kıtasını, dört mısrağını sizlerle paylaştım. Onu da kısaca açıklamaya çalıştım. Biraz da zamanımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şiirden bahsetmeye bundan sonraki programımızda da devam edeceğiz. Çünkü Mehmet Akif'in çok önemli şiirlerinden birisi. Önemli tarafları nedir derseniz bir tanesini söyleyeyim. Akif burada hayatından bir kesit veriyor aynı zamanda. Babası kardeşiyle birlikte sabahleyin erkenden camiye giderken bazen bunları da yanına alıyor, camiye götürüyor ama giderken de diyor ki aman ha orada yaramazlık etmeyin çocuklar. Bunlar daha küçük çocuklar. Yani 3, 4, 5 yaşında en fazla olabilirler. Camiye birlikte gidiyorlar. Tabii Akif'in babası orada namaz kılıyor ama bu çocuklar da o geniş camide bir takım yaramazlıklar falan yapıyorlar. Akif hayatının bir bölümünü aslında bu şiirde anlatmış oluyor. Fatih Camii şiiri birçok bakımdan önemli ve Mehmet Akif'i müjdeleyen, daha sonraki Mehmet Akif'i müjdeleyen ilk şiir olması bakımından da önemli. Efendim, Safahat sohbetlerinin ilkinin sonlarına doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Bu programda Allah nasip ederse her hafta büyük şairimiz Mehmet Akif'ten, onun eserinden, hayatından, yaptıklarından, şiirlerinden size örnekler sunmaya çalışacağım. İnşallah bir sonraki programda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.
Safahat Sohbetleri.